Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Sema Uygun Tüzel. Eserin adı Onbaşı Nezahat. Yazarı Serpil Ural. Türü çocuk romanı. Yayın evi Bilgi Yayın Evi. Birinci basım Ankara Kasım 2016 ISBN 975-22-0193-8. Sayfa sayısı 46. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Bu kitap 46 sayfadır. Ses kayıt tarihi 6 Temmuz 2012. Onbaşı Nezahat. Tarihimizden. Kurtuluş Savaşı anlatılırken 70. Piyade Alayı'ndan Kızlı Alay diye söz edilir. Çünkü küçük bir kız çocuğu bu alaydaki askerler arasında onlar gibi yaşayıp onlar gibi savaşmıştır. 9-10 yaşlarındaki bu küçük kız, tabur kumandanı Albay Hafız Halit Bey'in kızı Nezahat'tır. Nezahat 8 yaşındayken annesi veremden ölmüş, o da 1919 yılında İzmit'te bulunan babasının yanına gelerek askerlerin yaşamına katılmıştır. Zor günler. Çadırın kapısına geldiğimde birilerinin yavaş sesle konuştuklarını duydum. İçeri girmeden bir süre durup konuşulanları dinlemeye çalıştım. Subaylar gene bizim çadırda toplanmış babama bir şey anlatıyorlardı. Sözlerini tam duyamıyordum. Düşman ilerliyor, köyler yakılıyor gibi bir iki şey duyabildim. Merakım arttı. Ne konuştuklarını anlamak için çadıra girdim. Zavallı köylülerimiz öldürülüyor. Bunun sonu ne olacak diyordu biri. Beni görünce sustular. Yüzleri asıktı. Bir süre hiçbiri konuşmadı. Sonra kalkıp gittiler. Çadırda babamla yalnız kaldım. Babam dalgın dalgın masanın üstündeki kağıtları toplamaya başladı. Aklım subaylardan duyduğum birkaç sözcükteydi. Düşman kimdi? Bunları niçin yapıyorlardı? Bizim de askerlerimiz vardı. Onlarla savaşabilirdik. Neden burada böyle duruyorduk? Babama sormalıydım. Ona duyduklarımı anlattım. Babam, dinle kızım. Memleket bir felaket geçiriyor dedi. Duydukların doğru ama bu felaketin bir sonu olacak. Çok büyük bir kumandan Anadolu'ya geçti. Bir ordu kuruyor. Bu ordu düşmanı kovacak ve sen artık böyle kötü şeyler duymayacaksın. Ya düşman buraya gelirse? Biz burada kalmayacağız. Kalamayacak mıyız? Nereye gideceğiz? O kumandanın ordusuna. Yani savaş mı edeceğiz? Elbette. Ben de mi? Hayır, seni başka bir yere göndereceğim. Dondum kaldım. Konuşamaz oldum sanki. Başım, kulaklarım zonklamaya başladı. Ben de geleyim, senden ayrılmak istemiyorum diyebildim. Her zaman yanında olmalıyım. Ben olmazsam sana kim bakar? Babam beni kucaklayıp öptü. Sonra gözlerini sildiğini gördüm. Olmaz kızım dedi. Sen yaştakilerin savaşa gittiğini duydun mu? İşte gene aynı sözler. Babam beni hala çocuk sanıyor. Sen de asker olacak kadar büyümedin deyip duruyordu. Oysa ben küçük değildim artık. Neredeyse 10 yaşındaydım. Askerlerle aynı derslere girmiş, onlarla talimlere katılmıştım. Daha ne kalmıştı öğrenmem gereken bilemiyordum. Silah da verdirmiyordu babam bana. Asker giysilerim vardı ama hala bir silahım yoktu. Annem öldükten sonra babamın yanına geldim. Kumandan çadırı bizim evimiz oldu. Orada yatıyor, yemeklerimizi orada yiyorduk. Her an askerlerin arasındaydım da neden onlarla savaşa gitme izni vermiyordu babam hiç anlayamıyordum. O günden sonra içim hep sıkıldı. Çok sevdiğim kırlarda dolaşırken bile eskisi gibi sevinemiyordum. Aklımda subaylardan duyduklarım ve babamın sözleri vardı. Bunları düşünerek elimdeki sopayla otlara vuruyordum. "İşte siz, siz düşmansınız!" diye bağırıyordum. Otlar sopa darbeleriyle devrildikçe seviniyordum. Daha hızlı, daha çok vuruyor, çok daha çok vuruyordum. Ne zaman gidilecekti? Babam beni nereye gönderecekti? Gene aynı sözleri tekrarlar diye babama bir şey soramıyordum. Olan biteni izleyip anlamaya çalışıyordum. Sonra birkaç gün her zamankinden daha çok hareket oldu askerler arasında. Subayların biri geliyor, biri gidiyordu babamın yanına. Bir şeyler olacağı belliydi. Bekliyordum. Gece yarısına doğru çadıra birkaç subay geldi ve babam onlara "Bir saate kadar gidiyoruz," dedi. "Ben sizden ayrı gideceğim. Çünkü yapacak işlerim var. Kızımı size veriyorum. Ben de bir saate kadar size yetişirim." "Gidiyoruz. Kızımı size vereceğim. Yani gidenlere, beni de giden subaylara verecekmiş babam." Duyduklarıma inanamadım. Babam beni de götürüyordu askerlerle birlikte. "Beni de, beni de, beni de." "Biz bir saate kadar gidecekmişiz. Kendisi sonra gelecekmiş. Çünkü yapacak işleri varmış." Birden babama sarılıp öptüm, öptüm. Bizim bu gidişimizle hep konuşulan o felaketlerin sonu gelecekti. Şu bir saat geçsin, her şey değişecekti. Yola çıkma zamanı geldiğinde babamın verdiği ata bindim. Müthiş bir ayaz vardı. Kar atların dizine kadardı. İzmit dağlarına doğru tırmanmaya başladık. İlk yolculuk. Dağlara doğru tırmandıkça kar şiddetini arttırıyordu. Geceydi ama yer gök bembeyazdı. Ayaz çoktu. Ellerim, yüzüm yavaş yavaş taş gibi oldu. Atın yularını tutuyordum ama ellerimi hissedemiyordum. Kayışı bir başkasının elleri tutmuş gibiydi. Ayaklarım da yoktu sanki. Bir ağırlık vardı yalnızca dizlerimin altında. Bu havada yolculuk hiç kışladaki askerliğe benzemiyormuş. Ne kadar zormuş. Gene de hiç sızlanmayacaktım. Sızlanırsam beni geri gönderebilirlerdi. Dayanmak zorundaydım. "Nezahat, atını koştur. Hareket etmek gerek. Yoksa donacaksın, Nezahat." Durmuş'un sesiydi bu. Durmuş, Çankırılı birer. Babamın emir eriydi. Beni çok sever, çocuğuymuşum gibi her şeyimle ilgilenirdi. Beni hiç yalnız bırakmazdı. Durmuş'u dinlemeli, atımı koşturmalıydım. Benim askerlerden farkım yoktu. Bunu babama kanıtlamalıydım. Atı kamçıladım, koşturmaya başladı. Karla örtülü yolda at zorluk çekiyordu. Daha rahat koşsun diye yolun kenarından gitmeliydim. Biraz daha hareket edebilseydim atı da daha çok koştururdum. "Daha hızlı, haydi daha hızlı, ağaçların dibinden, yolun kenarından. Nezahat dikkat, boşluk var, düşeceksin." Bağıran subayın sesini duyduğum anda kendimi boşlukta hissettim. Hayvanla birlikte aşağılara yuvarlanmaya başladık. Düşüyordum, sanki uçuyordum. Atın üstündeydim hala ama atın ayakları yerde değildi. "Düşüyoruz, eyvah, ağaç, ağaç." Atın karnı ağaca çarptı. Ben yana karların içine yuvarlandım. At da öbür yana düştü. İki subay koşarak geldi. Beni karların içinden çekip çıkarttılar. Hafifçe yaralanmıştım. At daha çok yaralanmıştı. Kolumu, bacağımı zor oynatıyordum. O sırada babam da geldi. Atı koşturduğum için bana kızdı. Buna mecbur olduğumu söyledim. Doğrusu da buydu. Ne yaptığımı biliyordum. Çocuk değildim artık. Üstüme bir asker kaputu örttüler. Yeniden yola koyulduk. Kar durmadan yağıyordu. Sabaha karşı gelin kondu köyüne vardık. Çadırlar kurulmuş, asker dinlenmeye çekilmişti. Artık bizim alay da büyük orduya katılıyordu. Düşmanla çarpışılacak, haftalardır babamla subayların konuşup durduğu o felaketlerin sonu gelecek. Yaptığım bu ilk yolculuk bunun içindi. Birden çok yorgun olduğumu hissettim. Sağ salim yolun sonuna varmıştım ama attan inecek kadar bile gücüm kalmamıştı. Yatmak, bir yere uzanmak istiyordum. O gün akşama kadar uyumuşum. Çeteciler. Gelin konduda yeni bir yaşama başladık. Askerlerle birlikte talimlere ve derslere girmekten başka babamın çadırında onun hizmetlerini de görüyordum. Bir gün çadırın önünde oturmuş babamın söküklerini dikerken silah sesleri duyuldu. Bütün asker silah başı yaptı. Babam bana, benimle gel dedi. Nereye gidiyoruz? Askerlikte bu sorulmaz. Yalnızca verilen emir yapılır. Ama ben asker miyim? Bu dakikadan başlayarak evet. Evet dedi. Evet. Babam kabul etti asker olduğumu. En büyük isteğim buydu. O an savaş zamanı olduğunu unuttum. Ordu içinde olduğumuzu unuttum. Ortalık ışıdı. Günlük güneşlik bir dünyada bir ben vardım sanki. Bir kuş kadar hafiftim. Koşarak değil sanki uçarak gittim babamın yanına. Toplantı yerine vardık. Silah sesleri hala duyuluyordu. Bölükler toplantıda emirleri aldıktan sonra oradan uzaklaştılar. Birkaç saat sonra bir bölük asker yanlarında bir dolu adamla geri geldi. Adamlar silahlıydı ama üniformaları yoktu. Köylüler gibi giyinmişlerdi. Bunlar çetecilermiş. Başlarındakine Gavur Ali diyorlardı. Gavur Ali babama, biz de sizdeniz dedi. Baskın için cephane kalmadı, biraz verin. Babam, böyle keyif için mervi yakanlara cephane veremem dedi. Bir tek kurşun bile bugün çok değerli, çok önemli. Çeteciler bu sözlerden memnun olmadı. Söylenerek uzaklaştılar. Onlar gittikten sonra sordum. Çeteci ne demek? Diye. Silahlı adamlarmış. Bazıları köyleri basıp köylüyü korkutuyor, mallarını alıyorlarmış. Bazı çeteciler ise iyi insanlarmış. Onlar düşmanı orada burada yakalayarak askere yardım ediyormuş. Demek iki ayrı grupla savaşacaktık. Bir, zararlı çeteciler, iki düşman askerleri. Oysa ben yalnız düşmanla savaşacağımızı sanıyordum o güne kadar. Bir sabah gün ağarırken gelin kondudan ayrıldık. Atımla babamın yanında gidiyordum. Gey ve Aksar'ında karargah kurduk. Bir bölük asker zararlı çetecilerle çarpışmaya gitti. Birkaç gün sonra bu bölüğe bir emir gönderilmesi gerekti. İki atlı gidip onlara ulaşacaktı. Babama beni de göndermesi için yalvardım. Zaten benim asker olduğumu kabul etmişti. İki atlıyla birlikte yola çıktık. Tarlalardan geçerken bize doğru bir grup atlının geldiğini gördük. Kalabalıktılar. İri yarı hepsi silahlı adamlardı. Çeteci olduklarını anlamıştım. Hızla üstümüze doğru geliyorlardı. Biz üç kişi bomboş bir alanda çetecilerle karşı karşıyaydık. Şimdi ne yapacağız diye sordum. Askerlerden biri, bunlar Bursa müfrezesi dedi. Bize bir şey yapmazlar. Onlar da düşmana karşı savaşıyor. Çeteciler yanımıza gelince en öndeki attan indi. Benim atın yularını tutarak, sen kimsin küçük diye sordu. Nezahat, ata binmesini nereden öğrendin? Babamdan. Baban kim? Benden önce yanımdaki asker yanıtladı. Bizim kumandan Binbaşı Halit Bey'in kızıdır. Çete reisi yüzümü okşadı. Sen iyi bir asker olacaksın ama bir şeyin eksik dedi. Üstüme başıma baktım, her şey tamamdı. Hiçbir şeyim eksik değil. İyi düşün bakalım. Her şeyim tamam. Ya öyle mi? Peki nasıl savaşacaksın? Anladım ki silahsız olduğumu söylüyor. Bana göre silah yok ki dedim. Gülerek, ben sana göre bir silah bulurum dedi. Sonra adamlarından birine ver şu silahını diye seslendi. Adam omzundan küçük bir silah çıkartıp uzattı. O zamana kadar hiç bu kadar kısa, bu kadar küçük bir silah görmemiştim. Meğer bu düşman askerlerinden alınmış bir filintaymış. Al şu silahı, İşte şimdi tam bir asker oldum. Öyle sevindim ki oradan nasıl gittik, sonra nasıl geri döndük hiç anımsamıyorum. Bütün aklım silahımdaydı. Karargaha dönünce babam "Nereden buldun bu silahı?" diye sordu. Ona her şeyi anlattım ve artık eksiksiz tam bir asker olduğumu söyledim. Çok sonra öğrendim, bana silah veren çetecinin adı Çerkez Ethem'miş. Cin Ali'nin mağarasında. Askerlik deyince yalnız düşmanla savaşmak gelirdi aklıma. Sonra bir de çetecilerle savaşmak gerektiğini öğrendim. Daha sonra da isyanları bastırmak için isyancılarla savaşmak gerektiğini. Zaman zaman bazı yerlerde isyanlar çıkıyordu. Birkaç kişi halkı da kışkırtıyor, hükümete, askere karşı ayaklanıyorlardı. Konya'da böyle bir isyan çıktığında babamın alayı bu isyanı bastırmak için Ilgın'a gitti. Ayaklanmayı başlatanların bazıları yakalanıp cezalandırıldı. Bazıları ise kaçmış, saklanmış, bulunamıyordu. Bunlardan birinin adı Cin Ali'ydi ve çok kötü, çok tehlikeli bir adam olduğu söyleniyordu. Bir sabah üç köylü karargaha gelip Cin Ali Ilgın'a yakın bir köye giderken yol üstündeki tarihi mahzenlerde saklanıyor dediler. Haberi duyunca çok heyecanlandım. Şimdi askerler oraya onu yakalamaya gidecekti. Ben de onlarla gitmek istiyordum. Artık deneyimli bir askerdim. O güne kadar epey çarpışmaya katılmıştım. Atım, silahım çoktan vardı. Gene de babamın izin vermeyeceğini biliyordum. Bir yol bulmalı, ben de Cin Ali'yi yakalamaya gitmeliydim. Aklıma bir çare geldi. Durmuş bana yardım edebilirdi. Hemen Durmuş'a gittim. "Ne olur Durmuş, biz de gidelim." diye yalvarmaya başladım. Müfreze gitmek için emir aldı. "Sana emir veren oldu mu?" "Hayır." "Öyleyse gidemeyiz." Kolay vazgeçecek değildim. Öyle yalvardım, öyle yalvardım ki sonunda Durmuş dayanamadı. Atları hazırladı, gizlice yola çıktık. Durmuş kestirme bir yol biliyordu. Oradan gidersek Cin Ali'nin saklandığı yere öteki askerlerden daha önce varabilecektik. Gerçekten de biz oraya vardığımızda askerler daha gelmemişti. Atlarımızı bir tümseyin arkasına gizledik. Mahzene doğru yürüdük. Mahzenin daracık bir ağzı vardı ve içerisi kapkaranlıktı. Durmuş, "Sen dur, önce ben bir gireyim," dedi. O mahzene girip gözden kaybolduktan sonra uzun süre bekledim. Hiçbir ses duyulmuyordu. Ne içeriden ne de çevreden. Bu iş savaşmaya benzemiyordu. Sessizlik çok ürkütücüydü. Bir an sonra ne olacağını bilemeden bekliyordum. İçeriden hiç ses gelmiyordu. Etraftan gelen her çatırtıyla irkiliyordum. Sonra ya rüzgarın ya da atların sesi olduğunu anlıyordum. Keşke ben de Durmuş'la mahzene girseydim diye düşünmeye başladım. Biraz daha bekledikten sonra tüfeğimi elime alıp içeri girdim. Birkaç basamak indim, genişçe bir yere gelmiştim. Hemen ileride bir delik vardı. Deliğin arkası ise tamamen karanlıktı. Deliğe yanaştım, gözüm karanlığa alışsın diye bekledim. Durmuş gözükmüyordu, seslenemezdim de. Bu kez de içeri girmekle akılsızlık ettim. Keşke dışarıda bekleseydim diye düşünmeye başladım. Bir adım daha attım ve o anda bir ses "Sus!" dedi. Durmuş kapının yanına sinmiş bekliyordu. Hemen yanına iliştim ve fısıltıyla sordum. "Nerede?" Eliyle duvarı gösterdi. Dikkatle bakınca orada asılı silahı gördüm. Silah üstünde olmadığına göre Cin Ali ya uyuyor ya da dinleniyordu. Nerede olduğunu görebilmek için ikimiz de karanlığın içine dikkatle bakmaya başladık. Bir süre sonra ilerideki köşede bir kıpırdanma oldu. İri bir adamın görüntüsü seçilebiliyordu. Durmuş, "Sen dur," deyip yerinden fırladı. Aynı anda da ayağı kaydı, sırt üstü yuvarlandı. Güneş görmeyen mahzenin yerleri yosun tutmuştu ve kaygandı. Durmuş bu yarı ıslak yerde sırt üstü yatarken Cin Ali'nin ona doğru yürüdüğünü gördüm. Küçük tüfeğimi namlusundan tutup dipçiyi bütün gücümle savurdum. İri adam küfrederek yere yıkıldı. Tam o anda başıma bir şey çarptı. Etraf daha da karardı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda bol ışık gördüm. Mahzende değil, dışarıdaydım. Durmuş başıma su döküyordu ama yüzü gözü kan içindeydi. Olanları anlattı. Silahı fırlattığım anda Cin Ali'nin bir adımı odunla başıma vurmuş, bayılmışım. Durmuş mahzenin karanlığında iki adamla da boğuşmuş, müfreze gelene kadar. Sonra askerler onları yakalayıp bizi kurtarmışlar. Askerlikte insancılarla çarpışmak, elebaşlarını yakalamak da varmış. Omuzumda ve başımda ağrılarla geri döndük. Düşmanla yüz yüze. Bir gece babam, "Şimdi sen hemen yat ve uyu," dedi. "Emir aldık, yarın erkenden hareket edeceğiz. Düşman kuvvetlerini karşılayacağız." O gece gözüme uyku girmedi. Hep düşmanla boğaz boğaza kavga ettiğim sahneleri hayal ettim. Gözlerim açık rüya görüyordum sanki. Sabaha karşı hazırlanıp yola çıktık. Daha gün ağarmadan Karaköy sırtlarına yerleşmiş, düşmanı beklemeye başlamıştık. Ben babamın biraz ilerisinde, Durmuş'la yan yana, omuz omuzaydım. Arkama baktığımda babamı görebiliyordum. O dürbünle ilerilere bakıyordu. Derin bir sessizlik vardı. Hava durgundu. Yaprak kımıldamıyordu. İçim içime sığmıyordu. Çok sevinçliydim. Sonunda düşmanı görecek, öldüklerine ve kaçtıklarına şahit olacaktım. Hayalimde hep onlar önümüzden kaçıyor, biz kovalıyorduk. Bir an önce şu savaş başlasa diye sabırsızlanıyordum. Bir ara Durmuş'a baktım ve şaşırdım. Yüzü çok sıkıntılıydı. Kaşlarını çatmış, yüzünü ekşitmiş, dalgın dalgın duruyordu. Yavaşça seslendim. "Durmuş!" Duymadı. Tekrar seslendim. Birden silkindi. "Ne var? Nereye bakıyorsun?" "Hiç. Daha çok bekleyecek miyiz?" "Bilmem." "E neden böyle duruyoruz? Bak etraf iyice aydınlandı." "Kim bilir?" Yüzündeki kaygının nedenini anlamak istiyordum. "Onlar bizlerden çok mu yoksa?" "Çok ya." Demek kaygısı bu yüzdendi. Hayallerim yıkıldı. Az önceki sevincim yok oldu. Ağzım kurudu. Cephede çığt yoktu. Ama sanki bir felaket havası esiyordu. Birden sessizlik bozuldu. Beklemediğimiz bir emir duyuldu. "Bütün kıtalar Eskişehir yönünde geri çekilecek." Babama "Neden?" diye sormak istedim ama öyle telaşlı ve öyle sinirli görünüyordu ki sustum. Hızlı bir yürüyüşle Karaköy istasyonuna geldik. Burada uzun bir yük treni duruyordu. Askerler hemen yük vagonlarına bindirildi. Tren dolar dolmaz hareket etti. Çok geçmeden Bozüyük istasyonunda durduk. İstasyonda kimseler gözükmüyor, yalnız birkaç tren memuru sağa sola koşuşturuyordu. Trenden iner inmez uzaklardan gelen silah seslerini duydum. Sesler gittikçe yaklaşıyor ve artıyordu. Bir yüzbaşı babamı selamlayıp ne yöne gideceğimizi söyledi. Babam subaylarını toplayıp onlarla bir şeyler konuştuktan sonra hemen yola çıktık. Bu arada babam Durmuş'u çağırıp "Nezahat'in yanından ayrılma," dedi. "Olabildiğince ateş hattından uzakta olun." Bu emri aldıktan sonra ikimiz de babamın yanından ayrıldık ve askerin arasına karıştık. Bir saat kadar yürümüştük ki kendimizi savaşın içinde bulduk. Koca bir meydandı burası. Etrafındaki tepeler toz duman içindeydi. Her taraftan silah sesleri, top sesleri geliyor. Bu korkunç gürültüye "Allah Allah" bağırışları karışıyordu. Sağdan, soldan, "Üçüncü manga, ileri! Dördüncü batarya, ateş! İkinci manga, soldan ileri!" gibi emirler duyuluyordu. Kalbim hızla atmaya, karnım ağrımaya başladı. Askerlerle talimlere, bazı çarpışmalara da katılmıştım ama savaşın böyle olduğunu hiç düşünmemiştim. Müthiş bir görüntüydü, müthiş bir gürültüydü. Bu karışıklıkta bir ara Durmuş'u kaybettim. Bir kenara silip olanları seyretmeyi sürdürdüm. Birden Dürmüş'ün sesini duydum. Nezat! Hey! Nezat! Başımı kaldırdım. Bir tümseyin arkasındaydı. Nezat, buraya gel, çabuk hadi! Sıçrayıp yanına gittim. Dürmüş bağırıyordu. Ne duruyorsun? Ateş etsene! Kimseyi görmüyorum ki. Karşı tepelere baksana. Bir karartı var. Onlar düşman. Kaçıyorlar. Düşman mı? Kaçıyorlar mı? Evet. Düşman bunlardı demek. Kaçıyorlardı. Peki biz neden onları kovalamıyorduk? Durmuş'a sesimi duyurmak için bağırdım. Durmuş, hadi biz de kovalayalım. Bekle biraz, bekle. Şimdi kalkarız. Savaş sürüyordu. Sağdan soldan silahlar patlıyor, toplar gürlüyordu. Birden etrafımızdaki siperlerden askerler fırladı. Hepsi bütün sesleriyle Allah Allah Allah Allah diye bağırıyordu. Bu seslerin büyüsüne kapıldım. Farkına varmadan yerimden fırlamışım. Haydi Durmuş, ileri! Durmuş beni izledi. Önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda hep bizim askerler vardı. Koşuyor, koşuyorduk. Allah Allah! Seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Nefes nefese koşuyordum. Durmuş, seyret şimdi savaş nasıl olurmuş dedi. Süngü harbi başlıyor. Sonrası. Kurtuluş Savaşı'nın son çarpışmaları sürerken Kızıl Alay'ın bağlı olduğu 11. Fırka Balıkesir'e doğru ilerlemekteydi. Bugünkü adı Mustafa Kemal Paşa olan Kermasti yakınlarında Kızıl Alay öyle iyi çarpıştı ki karşılarındaki düşman silahlarını atarak kaçmaya başladı. Düşmanı kovalayan alayın en önündeki askerler arasında Nezahat de vardı. Nezahat'in askerler üzerinde psikolojik etkisi büyüktü. Gerektiğinde açıkta, siperlerde geceliyor, seferlerin tüm güçlüklerine askerler ve babasıyla birlikte katlanıyordu. Küçük bir kızın bile bu koşullara katlanması askerlere güç veriyor, morallerini yükseltiyordu. Kendisine alayın maskotu, cephenin kızı, Garp cephesinin koruyucu meleği gibi atlar takılan Nezahat'in bulunduğu alaya uğur getirdiğine inananlar bile vardı. Kermasti'deki çarpışmalardan sonra 11. tümenin başında bulunan Ahmet Derviş Paşa 70. alayı kutlamak istedi. Onbaşı Nezahat. Paşa, Kermasti çarpışmasında kahramanca savaştığımız ve kısa sürede düşmanı kaçırttığımız için babamı çağırdı. Benim de babamla birlikte gelmemi istemiş. Merak ettim. Bir şey soracak belki ama neden bana? Babam da bir şey bilmediğini söyledi. Paşanın karşısına çıkacağımız an yaklaştıkça heyecanlanmaya başladım. Neyse ki babam yanında olacaktı. Paşa hiç aklıma gelmeyen bir şey için çağırmış beni. Babama güzel sözler söyledikten sonra benim karşımda asker selamı verdi. Koskoca paşa beni askerce selamladı. Gözlerime inanamadım. Kulaklarım uğuldadı, kalbim hızlı hızlı çarptı. Yanaklarımın kıpkırmızı olduğuna eminim. Ben de hemen asker selamı verdim paşaya. Sonra paşa benimle konuşmaya başladı. Söylediklerini duyuyordum, çok iyi duyuyordum ama sanki sesi çok uzaklardan geliyordu. Kulaklarımda yankılanıyordu. Çünkü duyduklarıma inanamıyordum. Sen artık onbaşı oldun diyordu paşa. Onbaşı Nezahat dedi birkaç kez. Sonra bir de kağıt uzattı bana. Onbaşılık mazbatasıymış. Yani belgesiymiş. Babamın bana asker oldun dediği gün bu kadar sevinmiş miydim? Anımsamıyorum. Sanki ayaklarım yerden kesildi. Dünyadaki herkes benim onbaşı olduğumu öğrenmeli diye düşündüm. Bağıra bağıra duyurmak istedim bunu hemen orada. Artık askerliğim iyice tescillendi. Ahmet Derviş Paşa beni onbaşı yaptı. Savaş bitince. Savaş tarihimizde İlk kez bir çocuk, 11 yaşındaki Nezahat, askeri bir rütbeyle onurlandırılıyordu. 70. Alay Komutanı Albay Hafız Halit'in kızı Nezahat, o günden sonra Onbaşı Nezahat olarak anılacaktı. Sakarya 1. ve 2. İnönü çarpışmalarına katılan ve Onbaşı Nezahat olarak Kurtuluş Savaşı tarihimize geçen bu kızın kahramanlık öyküleri dünyaca ünlü Jeanne d'Arc'ı anımsatır. Bu yüzden Nezahat kendisiyle ilgili bazı yazılarda bizim Jeanne d'Arc'ımız olarak tanımlanmıştır. Jeanne d'Arc adlı kız, Fransa Kralı 7. Charles'ın ordusunda İngilizlere karşı savaşmış bir askerdi. İlginç bir rastlantıdır ki, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra babasıyla birlikte İstanbul'a yerleşen Onbaşı Nezahat'in gittiği Kumkapı'daki Fransız okulunun adı da Jeanne d'Arc Enstitüsü'ydü. Bu okulda çok başarılı bir öğrenci olan Onbaşı Nezahat, 20 yaşındayken Rıfat Baysel adında bir askerle evlenmiş, İnci ve Oya adında iki kızı olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 Ocak 1921 tarihli oturumunda Bursa Milletvekili Emin Bey, Onbaşı Nezahat'e madalya verilmesini önermiş, bu öneri görüşülüp onaylanmış, fakat gerçekleştiremeden kalmıştır. Çok yıllar sonra 1986'da bir gün Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan sade bir törenle o günkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman Onbaşı Nezahat'e kahramanlıklarını öven bir plaket verdi. Bu plaketi aldığında Onbaşı Nezahat bir torun bir de torun çocuğu sahibi 78 yaşında bir büyük anneydi. Ömrünün sonuna kadar iki kızı ve torunlarıyla birlikte İstanbul'da yaşayan, savaş anılarını Atatürk ve İnönü ile karşılaşmalarını yakınlarıyla paylaşan Onbaşı Nezahat 1992 yılında öldü. Kitabın arkasında Onbaşı Nezahat ile ilgili resimleri görüyorum. İlk resim onun 11 yaşındaki onbaşı haliyle olan resmi, askerlik kıyafetleriyle. Öyle dik duruyor ki çocuklar dimdik, gerçekten bir asker gibi. Başında kalpağı, elinde tüfeği, asker giysisiyle, üniformasıyla görüyoruz. Daha sonraki resimde çok güzel bir genç kız görüyorum. Saçları Fransız kesimi yapılmış, kısa, kulakları hizasında, üzerinde minik küçük kollu bir elbise giymiş, çok güzel bakan bir kız, gözleri kahverengi. Diğer resimde Onbaşı Nezahat ve eşini görüyorum. Nezahat'ın üzerinde renkli bir giysi var, gene saçları öyle, kulağının hizasında, yanında da askeri giysili olan eşini görüyorum. İkisi kafalarını birleştirmişler resimde. Omuzları ve kafaları birleşik. Ve en sonunda da yazarımız şöyle demiş: "Bu kitabı hazırlarken bana bilgi ve belge sağlayan Avukat Dilek Dermancıoğlu ile Onbaşı Nezahat'ın kızları Oya Baysev ve İnci Üçok'a teşekkür ederim. Serpil Ural." Kitabın sonu 6 Temmuz 2012, sayfa 46.